Sherlock Holmes, Bohemia'da Skandal, Akıl Oyunlarının Gölgesinde. 2. Bölüm. Ertesi gün tam 3'te Baker Sokağı'ndaydım. Fakat Holmes henüz dönmemişti. Ev sahibi sabah saat 8'i birkaç dakika geçe çıkmış olduğunu söyledi. Ne kadar sürerse sürsün beklemeye karar vererek ateşin yanına oturdum. Bu araştırma çok ilgimi çekmişti. Gerçi daha önceden anlattığım iki hikayedeki garip ve karanlık özellikleri yoktu ama meselenin doğası ve müşterinin yüksek konumu dolayısıyla bu hikayenin kendine özgü bir yapısı vardı. Yapılan araştırmalardan çok dostumun olaylara hakimiyeti, keskin akıl yürütüşü, çalışma sistemi ve en karmaşık gizemleri hızlı ve mükemmel yöntemleriyle çözüşüydü beni çeken. Değişmez başarısına o kadar alışmıştım ki başarısızlık ihtimali aklımdan bile geçmiyordu. Saat 4'e doğru kapı açıldı ve kırmızı yüzlü, kötü giyimli, sarhoş görünümlü bir seyis odaya girdi. Dostumun kılık değiştirmedeki inanılmaz yeteneklerini bilmeme rağmen Holmes olup olmadığına emin olana kadar onu dikkatle incelemek zorunda kaldım. Bana selam vererek yatak odasına girdi ve 5 dakika sonra her zamanki düzgün kıyafetleriyle dışarı çıktı. Ellerini ceplerine sokarak ateşin önüne bacaklarını uzattı ve birkaç dakika kahkahalarla güldü. "Doğru olamaz!" diye bağırdı ve sonunda güçsüz kalana kadar tekrar gülmeye başladı. "Ne oldu?" "Çok eğlenceli. Eminim ki sabahtan beri neyle uğraştığımı tahmin edemezsin." "Tahmin edemiyorum. Sanırım Bayan Iron Adler'ın alışkanlıklarını, kim bilir belki de evini gözetledin." "Hemen hemen ama süreç oldukça garipti. Sana anlatacağım zaten. Bu sabah saat 8'de işten çıkmış bir seyis kılığında evden ayrıldım. Seyislere her zaman sempati duyulur. Onlardan biri olursan bilinmesi gereken her şeyi öğrenirsin. Brioni köşkünü hemen buldum. Arkasında bir bahçesi olan, önü sokağa bakan iki katlı şirin bir villaydı. Kapısında büyük bir kilit vardı. Evin sağ tarafındaki oturma odasının neredeyse yere kadar inen uzun pencerelerinin kilitleri ise bir çocuğun bile kolaylıkla açılabileceği cinstendi. Arkadan yandaki fayton durağının çatısından evin koridoruna ulaşılabiliyordu. Başka da kayda değer bir şey görünmüyordu. Çevresinde dolaşarak her açıdan inceledim fakat özellikle ilginç olan bir şey gözüme çarpmadı. Sonra sokaktan aşağıya yürürken bahçenin bir duvarının başka bir sokağa baktığını fark ettim. Atları kaşağılamada seyislere yardım etmem karşılığında bir miktar para, bir bardak içki, iki sarımlık sert tütün ve Bayan Adler hakkında bana yetecek kadar bilgi aldım. Tabii bu arada çevrede oturan ve hiç ilgimi çekmeyen diğer insanların hayat hikayelerini de dinlemek zorunda kaldım. "Peki Iron Adler hakkında neler öğrendin?" diye sordum. "Bu konuda bütün adamlar yelkenleri suya indirdi. O bu gezegen üzerindeki en sevimli yaratıkmış. Adamlardan biri böyle diyordu. Sakin bir hayatı varmış. Konserlerde şarkı söyler, her gün saat 5'te dışarıya çıkar ve tam 7'de akşam yemeği için geri dönermiş. Şarkı söyleyemeyeceği zamanlar nadiren dışarı çıkarmış. Tek bir ziyaretçisi varmış. Bir erkek. Esmer, yakışıklı ve gösterişli bir adam. Günde en az bir kere gelirmiş. Çoğu zaman iki kere. Adliyeden Bay Godfrey Norton diye biri. Faytoncularla dostluk kurmanın yararlarını gör işte. Adamı birçok kez buradan, Serpentin Sokağı'ndan eve götürmüşler ve onun hakkında her şeyi biliyorlar. Anlattıklarını dinledikten sonra Brioni Köşkü'nün önünde son bir tur daha atarak uygulayacağım planı düşündüm. Bu Godfrey Norton meselede önemli bir rolü olduğu açıktı. Avukat olduğunu söylüyorlardı. Bu bana ilginç geldi. Aralarındaki ilişki ve sık sık yaptığı ziyaretlerin amacı neydi? Bayan onun müşterisi mi, dostu mu, yoksa metresi miydi? Eğer ilki ise fotoğrafı ona emanet etmiş olmalıydı. Eğer değilse bunun olma ihtimali azdı. Bu sorunun cevabı araştırmamı Brioni Köşkü'nde mi yoksa adamın izini bulmak için adliyede mi sürdürmem gerektiği konusunda belirleyici olacaktı. Önemli bir noktadaydım ve bu araştırma alanımı genişletiyordu. Korkarım seni bu ayrıntılarla sıktım fakat Durumu anlaman için büyük sorunlarımı sana anlatmam çok önemliydi. Seni dikkatle dinliyorum, diye cevap verdim. Tam da bu meseleyi zihnimde tartıyordum ki bir Yoni köşküne bir fayton geldi ve içinden bir beyefendi çıktı. Kartal burunlu, bıyıklı, esmer ve yakışıklı bir adamdı. Belli ki bahsettikleri adam buydu. Acelesi varmış gibi görünüyordu. Faytoncuya beklemesini söyledi ve sanki kendi evine girermiş gibi ona kapıyı açan hizmetçinin yanından hızla içeri daldı. Eve gireli yarım saat olmuştu ve ben oturma odasının penceresinden adamın odada yürüyüşünü, heyecanlı bir şekilde konuşmasını ve elini kolunu sallayışını görebiliyordum. Kadını göremedim. Sonunda adam öncekinden daha da aceleci bir şekilde dışarı çıktı. Faytona binerken cebinden altın saatini çıkarıp baktı. ''Çılgınlar gibi sür!'' diye bağırdı. Önce Regent sokağında Gross and Hank ise sonra da Edward Gere yolundaki St. Monica Kilisesi'ne 20 dakikada gidersen 10 şilin alırsın. Ah, gözden uzaklaştılar. Onları takip etsem mi diye düşünürken yolun yukarısından ceketinin düğmeleri çözülmüş, kravatı kulağının arkasına düşmüş sürücüsüyle küçük bir fayton çıka geldi. Evin önünde daha durmamıştı ki kadın kapıdan fırlayarak faytonun içine daldı. Onu çok kısa bir an gördüm ama bir erkeğin uğrunda ölebileceği kadar güzel bir kadın olduğunu söyleyebilirim. ''Santa Monica Kilisesi'ne John!'' diye bağırdı. ''20 dakikada gidersen bir altın alırsın.'' Bu fırsat kaçırılamazdı. Watson, ne yapacağımı düşünürken bir fayton geldi. Faytoncu paspal görünümüme şöyle bir baktı. Fakat ben itiraz etmesine izin vermeden faytona atladım. ''Santa Monica Kilisesi'' dedim ve 20 dakikada gidersen bir altın alırsın. Saat 12:25 vardı ve ufukta beni nelerin beklediği az çok belli olmuştu. Fayton adeta uçuyordu. Hiç bu kadar hızlı gittiğimi hatırlamıyorum. Ama diğerleri bizden öndeydi. Ve kiliseye vardığımda onların faytonlarının da kapının önünde olduğunu gördüm. Arabacıya parasını vererek kiliseye daldım. İçeride takip ettiğim iki kişi ve beyaz cübbeli bir papaz dışında kimse yoktu. Üçü de mihrabın önünde duruyordu. Kiliseye gelmiş herhangi biri gibi yan koridorda bir sıraya oturdum. Birden mihraptakiler yüzlerini bana doğru çevirdiler ve Godfrey Norton tüm hızıyla bana doğru koşmaya başladı. ''Tanrı'ya şükür!'' diye bağırdı. ''Oldu işte! Geliniz, geliniz!'' ''Ne var?'' diye sordum. ''Geliniz beyefendi, geliniz. Sadece 3 dakikanızı alır. Yoksa geçerli sayılmaz.'' Neredeyse sürüklenerek mihraba götürüldüm. Daha nerede olduğumu bile anlayamadan kulağıma fısıldanan sorulara cevap verirken buldum kendimi. Bilmediğim şeyler için yemin ediyordum. Iron Adler ile Godfrey Norton evlenmelerine yardım ettim. Her şey bir anda olup bitti. Bir yanımda beyefendi, diğer yanımda hanımefendi bana teşekkür ederken önümdeki papaz gülümseyerek bana bakıyordu. Ömrüm boyunca içine düştüğüm en akıl almaz durumdu ve beni az önce güldüren şey bunu düşünmekti. Görünüşe göre evlilikle ilgili belgelerde bazı eksiklikler vardı ve papaz bir şahit olmadan onları evlendirmeyi kesinlikle reddetmişti. Benim ortaya çıkışım sonucu sokakta uygun bir adam aramak zorunda kalmamışlardı. Gelin bana bir altın verdi. Bu altını olayın bir hatırası olarak saatimin zincirinde taşıyacağım. ''Bu tamamen beklenmedik bir gelişme,'' dedim. ''Sonra ne oldu peki?'' ''Evet, planlarımın suya düşme tehlikesi vardı. Çiftin çabucak gideceklerini düşünüyordum. Hızlı ve enerjik önlemler almam gerekiyordu. Fakat kilisenin kapısında birbirlerinden ayrıldılar ve adam adliyeye, kadın da evine doğru gitti. ''Her zamanki gibi saat 5'te parkta olacağım,'' dedi kadın ayrılırken. Daha fazlasını duyamadım. Onlar farklı yönlere gittiler. Ben de kendi planlarıma geri döndüm. Planın nedir? Biraz soğuk biftek ve bir bardak bira, diye cevap verdi. Zili çalarken, yemek düşünemeyecek kadar meşguldüm ve görünüşe göre bu akşam daha da meşgul olacağım. Bu arada doktor, yardımını isteyeceğim. Memnuniyetle. Kanunlara karşı gelmek seni rahatsız eder mi? Hiç önemli değil. Peki tutuklanma tehlikesi? İyi bir sebebi varsa o da önemli değil. Sebebi mükemmel dostum. O halde emrindeyim. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Peki benden istediğin nedir? Bayan Turner tepsiyi getirdiğinde sana her şeyi açıklayacağım. Tepsi geldi. Şimdi, dedi ev sahibinin getirdiklerine eğilerek. Bunu yerken konuşmalıyız çünkü fazla zamanım yok. Saat neredeyse 5 olmuş. 2 saate kadar olay yerinde olmalıyız. Mademoiselle Iron, daha doğrusu madam, saat 7'de gezintisinden dönmüş olur. Onunla buluşmak için Biglioni Köşkü'nde olmamız gerekiyor. Peki sonra? Gerisini bana bırak. Ben olacakları zaten ayarladım. Önemli tek bir nokta var. Ne olursa olsun olaylara karışmaman gerekiyor, anlıyor musun? Yani tarafsız mı olmam gerekiyor? Muhtemelen bazı küçük tatsızlıklar olacaktır. Sen müdahale etme. Tartışmanın sonunda beni eve sokacaklar. 4-5 dakika sonra oturma odasının penceresi açılacak. Sen bu açık pencerenin yakınında bulunmalısın. Peki, tamam. Beni izleyeceksin çünkü senin görebileceğin bir konumda olacağım. Tamamdır. Elimi kaldırdığımda aynen böyle sana fırlatman için vereceğim bir şeyi odanın içine fırlatacaksın ve hemen yangın diye bağırmaya başlayacaksın. Takip edebiliyor musun? Kesinlikle. Korkulacak bir şey değil canım, dedi cebinden pro şeklinde sarılmış bir nesne çıkartarak. Tesisatçıların kullandığı duman fişeklerinden. Her iki ucunda başlıklar kendi kendine yanmasını sağlar. Senin görevin bu kadar. Sen bağırmaya başladığında birçok insan koşup gelecektir. O zaman sokağın sonuna doğru yürürsün ve ben de 10 dakika içinde sana katılırım. Yeterince açık mı? Ben müdahale etmeyeceğim. Pencerenin yakınında bulunacağım, seni izleyeceğim. İşaretinle birlikte bu nesneyi fırlatacağım. Yangın var diye bağıracağım ve sonrasında seni sokağın köşesinde bekleyeceğim. Doğru anlamış mıyım? Tam olarak böyle. O halde bana güvenebilirsin. Mükemmel. Sanırım artık oynayacağım yeni role hazırlanmanın zamanı geldi. Yatak odasına daldı ve 5 dakika sonra sevecen saf bir rahip kılığında dışarı çıktı. Geniş siyah şapkası, bol pantolonu, beyaz boyun bağı, sempatik gülümseyişi ve genel olarak iyiliksever ve meraklı bakışlarıyla tam olarak rolüne bürünmüştü. Holmes sadece kıyafetini değiştirmiş değildi. İfadesi, tavrı ve hatta ruhu bile benimsediği role uymuştu. Bir dedektif olmaya karar verdiği için sahneler iyi bir aktör, bilim ise bir akılcı kaybetmişti. Baker Sokağı'ndan çıktığımızda saat 6'yı çeyrek geçiyordu. Serpentin Caddesi'ne vardığımızda 10 dakikamız daha vardı. Ortalık çoktan kararmıştı. Sahibinin gelmesini beklerken Biglioni Köşkü'nün önünde bir ileri bir geri yürüdük. Sokak lambaları yakılmaya başlamıştı. Ev, Sherlock Holmes'un tarifinden aklımda kaldığı gibiydi. Fakat çevre beklediğimden daha hareketliydi. Bir grup paspal kıyafetli adam bir köşede sigara içip gülüyor, bir bileyici çarkını döndürüyor, iki muhafız bir hemşireyle kırıştırıyor ve iyi giyimli birkaç genç adam ağızlarında puroları sokağı arşınlıyorlardı. ''Anlıyorsun ya!'' diye söze girdi Holmes evin önünde yürürken. ''Bu evlilik her şeyi açıklıyor. Fotoğraf artık çift uçlu bir silah haline geldi. Müşterimiz nasıl prensesin görmesini istemiyorsa, Bayan Adler da Bay Godfrey North'un görmesini istemeyecektir. Şimdi sorun şu, fotoğrafı nerede bulabiliriz?''
''Yahu nerede hakikaten?''
''Yanında taşıyor olması mümkün değil. Çünkü fotoğraf büyük boy. Bir kadının kıyafetleriyle saklayamayacağı kadar büyük. Kaldı ki kralın yolunu kestirip üzerini aratabileceğini biliyor. Buna benzer iki deneme yapılmış. O halde yanında taşımadığını kabul edebiliriz.
Peki nerede öyleyse?
Bankacısında veya avukatında. Böyle bir çifte ihtimal var. Ama her ikisinde de değil diye düşünüyorum. Kadınlar gizliliğe önem verirler ve kendi sırlarını kendileri saklarlar. Niye bir başkasına teslim etsin ki? Bu konuda en çok kendine güvenebilir. Çünkü durumu başka kimseye açıklayamaz. Ayrıca birkaç gün içinde kullanmaya kararlı olduğunu unutma. Elinin altında bir yerlerde olmalı. Yani evinde olmalı.
Ama ev iki kez soyulmuş.
Hadi canım. Nerede bakacaklarını bilememişlerdir.
Peki sen nereye bakacaksın?
Ben bakmayacağım dostum.
Ne yapacaksın o zaman?
Onun göstermesini sağlayacağım.
Ama kabul etmeyecektir.
Kabul etmemesi gibi bir şey olmayacak. Tekerleklerin sesini duyuyorum. Bu onun arabası. Şimdi iş başına. Talimatlarımı harfiyen uygula.
Bunları söylerken caddenin köşesinden bir arabanın yan ışıkları göründü. Körüklü, küçük bir fayton Biryoni köşkünün önünde durdu. Köşedeki serserilerden biri biraz bahşiş almak umuduyla arabanın kapısını açmak için fırladı. Ama aynı şeyi düşünen başka bir serseri onu iterek öne geçti. Bunun üzerine ikisi kavga etmeye başladılar. Başlayan kavgaya önce muhafızlar, sonra gençler ve son olarak da bileyici katıldı. Arabasından inen hanımefendi kendini büyük bir kavganın ortasında buldu. Bunun üzerine Holmes bayanı kurtarmak üzere kalabalığın içine daldı. Fakat tam ona ulaşmıştı ki bir çığlıkla yere düştü. Yüzünden kanlar akıyordu. Holmes düşünce muhafızlar ve gençler ayrı ayrı yönlere dağıldılar ve bütün olayı karışmadan izlemiş olan birkaç iyi giyimli insan bayana ve yaralı adama yardım etmek üzere toplandılar. Iron Adler ona yine böyle hitap edeceğim hızla merdivenleri çıktı ama içeri girmeden önce merdivenlerin tepesinde durarak sokağa baktı. ''Zavallı adamın yaraları ciddi mi?'' diye sordu.
''Ölmüş!''
diye bağırdı bir kişi.
''Hayır, hayır, hala yaşıyor!''
diye atıldı bir diğeri.
''Ama hastaneye yetişemeden ölür!''
''Cesur bir adam!'' dedi bir kadın.
''Eğer yetişemeseydi, bayanın çantasını ve saatini alacaklardı.
Onlar bir çete, hem de en kötüsünden. Ah, bakın nefes almaya başladı!''
''Sokakta böyle yatamaz. İçeri getirelim mi bayan?''
''Elbette. Oturma odasına çıkarın. Orada rahat bir kanepe var.
Buradan lütfen.''
Yavaşça ve büyük bir özenle onu Biryoni köşküne sokmalarını ve oturma odasına yerleştirmelerini pencerenin dibinden bulunduğum yerden izleyebiliyordum. Lambalar yakıldı ama panjurların indirilmediğinden Holmes'u kanepede yatarken görebiliyordum. Oynadığı rol gereği gerçekten darbe yiyip yemediğini bilmiyordum fakat tuzak kurduğumuz bu kadının güzelliğini ve yaralı adama gösterdiği incelik ve özeni görünce bu yaptığımdan çok utandım. Ama bana verdiği rolü bırakmak Holmes'e yapabileceğim en büyük ihanet olurdu. Kalbimi bu düşüncelere kapadım ve ceketimin altından duman fişeğini çıkardım. Sonuçta diye düşündüm. Kadına zarar vermiyorduk. Sadece başkalarına zarar vermesini engellemeye çalışıyorduk. Holmes kanepeye doğruldu ve sanki nefessiz kalmış gibi hareketler yapmaya başladı. Bir hizmetçi hızla fırlayarak pencereyi açtı. O anda Holmes elini kaldırdı ve ben bu sinyal üzerine fişeği odaya fırlatarak "Yangın!" diye bağırmaya başladım. Ben bağırmaya başlar başlamaz çevredeki kalabalık da hep bir ağızdan "Yangın!" diye bağırmaya başladı. Odadan yükselen yoğun duman pencereden dışarı çıkmaya başlamıştı. Bir an için koşuşturan insanlar gördüm. Çok geçmeden Holmes çıktı ve kalabalığa bunun yanlış alarm olduğunu söyledi. Bağırışan kalabalığın içinden sıyrılarak sokağın köşesine gittim. 10 dakika içinde dostumun kolunun koluma girişini hissettim. Birlikte bu karmaşadan uzaklaştık. Edgar Ware yolunun sessiz sokaklarından birine girene kadar hızla ve sessizce yürüdük.
''Çok başarılıydın doktor!'' dedi. ''Daha iyisi olamazdı. Her şey yolunda.''
''Fotoğrafı aldın mı?''
''Nerede olduğunu biliyorum.''
''Bunu nasıl öğrendin?''
''Daha önce de bu kadının yapacağını söylemiştim.''
''Ben hala anlayamadım.''
''Gizem yaratmak istemem. Heh!'' dedi gülerek. ''Mesele çok basitti. Sokaktaki herkesin bu akşam için ayarlanmış oyuncular olduğunu fark etmişsindir tabii.''
''O kadarını tahmin ettim. O halde devam edeyim. Kavga çıktığında avuç içimde kırmızı bir boya vardı. İleri fırladım, yere düştüm. Elimi yüzüme götürdüm ve acınacak bir görüntü yarattım. Eski bir numaradır. Bunu da anlamıştım. Sonra beni içeri taşıdılar. İçeri almak zorunda kaldı. Başka ne yapabilirdi ki? Hem de en çok şüphelendiğim oturma odasını aldı. Yatak odasını da görebildiğinden hangisinde sakladığını anlayabilecektim. Beni bir kanepeye yatırdılar. Nefessiz kalmış gibi yaparak pencereyi açtırdım. Ve sana fişeyi fırlatman için fırsat yarattım. Bu ne işe yaradı peki? En önemlisi buydu. Bir kadının evinde yangın çıktığını fark edince içgüdüsel olarak en çok değer verdiği şeye koşar. Çok güçlü bir içgüdüdür ve bundan daha önce de Darlington skandalında ve Arnsworth Castle işinde yararlanmıştım. Evli bir kadın bebeğini kapar. Bekar bir kadın da mücevher kutusunu. Bu vakada ise bu kadın için en değerli şeyin bizim aradığımız şey olduğu açıktı. Onu kurtarmak isteyecekti. Yangın alarmı çok başarılıydı. Duman ve bağırışmalar çelik gibi sinirleri bile sarsmaya yeterdi. Buna tam istediğim gibi tepki gösterdi. Fotoğraf zilin üstündeki bir bölmenin arkasında gizli. Gürültüyü duyduğunda hemen oraya koştu ve fotoğrafı dışarıya çıkardı. Yanlış alarm olduğunu açıkladığımda ise nesneyi yerine koydu. Fişeye baktı ve odadan fırladı. Onu bir daha da görmedim. Yerimden kalktım ve özür dileyerek evden çıktım. Fotoğrafı alıp almama konusunda bir an tereddüt ettim fakat içerideki arabacının beni izlediğini görünce beklemenin daha güvenli olacağına karar verdim. Yani biraz acelecilik her şeyi bozabilirdi. Peki şimdi ne olacak? Araştırmamız pratikte bitti. Yarın kral ve seninle gelmek istersen tabii oraya gideceğiz. Bayanı oturma odasında bekleyeceğiz. Fakat kendisi geldiğinde muhtemelen ne bizi ne de fotoğrafı bulamayacak. Majesteleri buna çok memnun olacaktır.
Saat kaçta orada olacağız?
Sabah 8'de. O saatte henüz kalkmamış olur ve bu da bize zaman kazandırır. Ayrıca acele etmeliyiz çünkü evliliği hayatında ve alışkanlıklarında büyük değişikliklere yol açabilir. Gecikmeden krala telgraf çekmeliyim.
Baker sokağına geldik ve kapıda durduk. Holmes cebinde anahtarları ararken oradan geçmekte olan biri
''İyi geceler Bay Sherlock Holmes'' dedi.
Kaldırımda birçok insan vardı fakat bu ses oradan hızla geçmekte olan bir gençten gelmiş gibiydi.
''Bu sesi daha önce de duydum'' dedi Holmes yarı karanlık sokağa bakarak. ''Kim olduğunu merak ediyorum.''
O gece Baker sokağında kaldım. Sabah tost ve kahveden oluşan kahvaltımızı ederken Bohemya kralı odaya girdi.
''Onu almayı gerçekten de başardınız.''
diye bağırdı. Sherlock Holmes'un omuzlarını tutup yüzüne mutlulukla baktı.
''Henüz değil.''
''Ama yüksek bir olasılık değil mi?''
''Evet, çok yüksek.''
''O halde gelin, gitmek için sabırsızlanıyorum.''
''Araba çağırmamız gerekiyor.''
''Hayır, benimki aşağıda bekliyor.''
''Pekala, gidelim o zaman.''
Aşağıya indik ve bir kez daha Biryoni Köşkü'nün yolunu tuttuk.
''Iron Adler evlendi.''
diye söze girdi Holmes.
''Evlendi mi? Ne zaman?''
Dün.''
''Fakat kiminle?''
''Norton adlı İngiliz bir avukatla.''
''Fakat onu seviyor olamaz.''
''Yani umarım seviyordur.''
''Neden böyle söylüyorsunuz?''
''Çünkü bu durumda Majestelerinin gelecekte olacaklar için korkmasına gerek kalmazdı. Eğer bayan kocasını seviyorsa majestelerini sevmiyor demektir. Majestelerini sevmiyorsa onun planlarına da müdahale etmesi için bir sebep kalmazdı.
Doğru ama yine de neyse benim olmasını isterdim. Ne muhteşem bir kraliçe olurdu.
Serpentin caddesine gidene kadar kralın ağzını bıçak açmadı. Biryoni Köşkü'nün kapısı açıldı ve yaşlı bir kadın merdivenlerin tepesinden bize alaycı bir bakış attı.
''Bay Sherlock Holmes sanırım.'' dedi.
Holmes merakla ve oldukça şaşırmış bir ifadeyle kadına baka kaldı.
''Evet, Bay Holmes benim.''
diye cevap verdi. ''Güzel, hanımefendi sizin geleceğinizi söylemişti. Kendisi bu sabah kocasıyla birlikte 5 çeyrek treniyle Charing Cross'tan Amerika'ya gitmek üzere ayrıldı.''
''Ne?'' Sherlock Holmes geriye doğru sendeledi. Yüzü kederden ve şaşkınlıktan bembeyaz kesilmişti.
İngiltere'den ayrıldılar mı yani?
Bir daha dönmemek üzere.
Peki ya belgeler?
Diye sordu kral sertçe. Kaybettik.
Göreceğiz.
Holmes hizmetçiyi iterek oturma odasına daldı. Kral ve ben de peşinden. Oda darmadağınıktı. Mobilyalar sağa sola dağılmış, raflar ve çekmeceler boşaltılmıştı. Kadın kaçmadan önce her şeyi talan etmiş gibiydi. Holmes zile doğru atıldı. Üstündeki küçük bölmeyi kaldırdı ve elini sokarak bir fotoğraf ve mektup çıkardı. Fotoğraf, Iron Adler'ın gece kıyafetiyle çekilmiş bir fotoğrafıydı. Mektubun üstünde ise Sherlock Holmes'a. Kendisi gelip desteğine kadar açılmayacak yazılıydı. Dostum mektubu yırtarak açtı ve üçümüz okumaya başladık. Bir önceki gece yarısı yazılmıştı ve şöyle diyordu. Sevgili Bay Sherlock Holmes, gerçekten çok iyiydiniz. Beni tam anlamıyla tuzağa düşürdünüz. Yangın alarmına kadar hiçbir şeyden şüphelenmemiştim. Kendi planlarımı nasıl bozduğumu fark ettiğimde düşünmeye başladım. Aylar öncesinde beni size karşı uyarmışlardı. Bana kral bir dedektif tutarsa bunun kesinlikle siz olacağını söylemişlerdi. Adresiniz de bana verilmişti. Fakat buna rağmen bilmek istediğinizi benim göstermemi sağladınız. Öyle sevimli, yaşlı bir papazdan kötülük gelebileceğinden hiç şüphelenmemiştim. Ama bildiğiniz gibi oyunculuk eğitimim vardır. Erkek kostümleri benim için alışılmadık değildir. Sağladığı rahatlıktan kendim de sık sık yararlanmışımdır. Arabacım John'a sizi izlemesini söyledikten sonra yukarıya çıktım. Yürüyüş kıyafetlerimi giydim ve siz tam ayrılırken ben aşağı indim. Sizi kapınıza kadar takip ettim. Böylece gerçekten de ünlü Sherlock Holmes tarafından ziyaret edilmiş olduğum kesinlik kazandı. Biraz da ihtiyatsızca size iyi geceler diledikten sonra kocamı görmeye adliyeye gittim. Onunla konuştuktan sonra böyle korkunç bir rakibe karşı en iyi yolun kaçmak olduğuna karar verdik. Bu yüzden yarın geldiğinizde yuvayı boş bulacaksınız. Fotoğrafa gelince, müşterinizin içi rahat etsin. Ondan daha iyi bir erkeği seviyorum ve o da beni seviyor. Kral istediğini yapabilir. Fotoğrafı ise ileride bana karşı girişilecek herhangi bir hakarete karşı bir silah olarak kullanmak üzere yanımda tutacağım. Onun yerine saklamak isteyebileceği bir fotoğraf bırakıyorum ve size de sevgilerimi iletiyorum. Bay Sherlock Holmes, Iron Norton Adler.
Ne kadın, tanrım ne kadın,
diye bağırdı Bohemia Kralı mektubu bitirdiğimizde.
Size ne kadar hızlı ve kararlı olduğunu söylemiştim. Ne mükemmel bir kraliçe olurdu. Benim yanımda olmaması yazık değil mi?
Gördüğüm kadarıyla hanımefendi majestelerinden farklı bir seviyede, dedi Holmes soğukça. Majestelerinin meselesini başarıyla sonuçlandıramadığım için üzgünüm.
Tam tersine sevgili beyefendi, diye bağırdı kral. Daha başarılı olamazdınız. Ayrı'nın sözünün nere olduğunu bilirim. Fotoğraf artık yemin ellerde.
Majestelerinin sözleri beni memnun etti.
Size ne kadar borçluyum bilemezsiniz. Lütfen sizi nasıl ödüllendirebileceğimi söyleyin. Bu yüzük...
Parmağından zümrüt bir yüzük çıkardı ve Holmes'a uzattı.
Majestelerinde benim için daha değerli olan bir şey var, dedi Holmes.
Sadece söylemeniz yeterli.
Bu fotoğraf.
Kral şaşkınlıkla ona baktı.
Ayrı'nın fotoğrafı mı? Diye bağırdı. Elbette istediğiniz buysa.
Majestelerine teşekkür ederim. O halde yapılacak başka bir şey kalmadı. Size iyi günler dilerim.
Kralın önünde eğildi ve ona uzanan ele dikkat etmeden arkasına dönerek eve yöneldi. Bohemia krallığını tehdit eden büyük bir skandalın ve Sherlock Holmes'un bir kadının zekasına yenilmesinin hikayesiydi bu. O günden beri bir daha kadınların zekasıyla ilgili espriler yaptığını duymadım. Ayrıca Iron Adler'dan veya fotoğrafından her zaman övgüyle söz etti.